Merhabalar, Psikolojikmiş Podcast serimize hoş geldiniz. Pınar Kayatürk ben.
Ben Kevser Demirtürk Doğan.
Bugünkü konumuz eleştiri almak ve eleştiri yapmak. Bakalım neler konuşacağız konuyla ilgili.
Eleştiriyle aran nasıl Pınar?
Eleştiriyle aram aslında iyi diyebilirim. Neden? Biraz meslek icabı. Biraz da kişisel gelişime meraklı bir insan olduğum için kişisel ilgi alanım. Hani özgüven konusu, eleştiri aldıktan sonra hissettiğimiz değersizlik hissi, özgüven kaybı hissi, bunlar beni meraklandırıyor kişisel olarak da, mesleki olarak da.
Harika. Ben de eleştiriye karşı okeyim ama şeyde biraz tetikleniyorum sanırım. Ben istemeden yapılan eleştiride ya da o konuyla ilgili bir şey duymak istemiyorsam çok alakasız bir yerde, çok alakasız bir şekilde yapılan eleştirilere karşı çok okey değilim sanırım.
Evet, bunların hepsinin sebeplerini konuşacağız bugün beraber. Çünkü eleştiri yapmayı da aslında öğrenmek gerekiyor. Öğrenmediğimiz bir şeyi, yapmayı bilmediğimiz bir şeyi yapmaya çalışıyoruz hepimiz. Belki de ön hazırlık yapmak gerek ve biraz kendini geliştirmek gerek. Eleştiri hem yapabilmekle ilgili hem de alabilmekle ilgili. Acaba seni rahatsız eden noktalar neden rahatsız ediyor? Herhangi birini de rahatsız eder miydi? Bunlara bakacağız teker teker.
Göreceğiz bakalım. O zaman ilk sorumla başlıyorum. Nasıl eleştiri yapılır?
Şimdi öncelikle iletişim söz konusu olduğunda, eleştiri de bir iletişim olduğu için benim her zaman vurguladığım belli başlı maddeler var. Bunları 6 maddede toparlayacak olursak, öncelikle iletişime girmek istediğimiz kişiyle bir hazır olup olmadığını check etmemiz gerekiyor. Böyle bir konuşma yapmak için. Yani hani iletişim dediğimiz şey bilgi alışverişi yapmak ya. Ve biz eleştireceğimiz insana negatif bir bilgi aktarımında bulunacağız. Negatif bir değerlendirmemizi sunacağız. Dolayısıyla bunu duymaya hazır mı değil mi? Öncelikle bunu ayırt etmek gerekiyor bence.
Kesinlikle
Bodozlama
katılıyorum.
konuya girmek yerine ben seninle belki de seni rahatsız edebilecek bir konu hakkında ya da sende gördüğüm, dikkatimi çeken ve geliştirmen gerektiğini düşündüğüm bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Müsait misin? Şimdi mi konuşalım? Sonra mı konuşalım? Bir gün bir kahve mi içelim? Hemen mi söylememi istersin? Hiç mi duymak istemezsin? Bence öncelikle bunu bir check etmek gerekiyor.
Ama şöyle de bir şey var. Mesela ben eleştiriye kapalı bir insanım ve bunu duymak istemiyorum. Ama biri bana bunu söyledikten sonra artık onun geri dönüşü yok bence. Duymak istemiyorum desem bile o benim içimi yiyecek acaba ne diyecekti diye.
Evet, işte orada da bir trik aslında. Hani öncelikle böyle bir ipucu vererek karşıdaki kişiyi illaki bunu duymak için hazır hale getirmek ve motive etmek.
Biraz aslında manipülasyonda olmuyor mu?
Oluyor. Hayırlı bir şey için kullanılıyorsa manipülasyon iyidir bence.
Peki o gün geldi çattı. İşte anlaştık bir kahve içeceğiz ve sen beni eleştireceksin. Benim bir konuda yaptığım şeyden rahatsız oluyorsun ya da yanlış yaptığımı düşünüyorsun. Bunu bana söyleyeceksin. Bunu söylerken nelere dikkat etmelisin düzgün bir şekilde söyleyebilmek için?
Şimdi şöyle, ben sana bir eleştiride bulunacaksam öncelikle bu durumda senin doğru insan olduğunu düşünmüş olmalıyım. Öncesinde tartmış olmalıyım. Doğru insan olduğunu düşünmek ne demek? Şu, yani ben Kevser'i önemsiyorum, Kevser'i seviyorum, Kevser'le olan ilişkime, arkadaşlığıma değer veriyorum. Kevser hani eleştiri duyabilecek bir insan, eleştiri karşısında hani algılarını açabilecek bir insan, direkt savunmaya geçmeyecek bir insan, benim söylediklerime önem verecek bir insan, benim tespitlerime kıymet veren bir insan şeklinde benim önceden zaten bunu kararlaştırmış olmam gerekiyor, ön hazırlığını yapmış olmam gerekiyor diye düşünüyorum. Ne dersin? Yani insan seçimi en başta.
Evet, kesinlikle yani bunu kaldıramayacak insanla zaten boşu boşuna vaktini kaybetmenin bir manası yok diye düşünüyorum ben de.
Aynen, yani hemen savunmaya geçeceğine inandığım bir insanı ya da benim söylediklerimi bir türlü içeri almayacak, algılamayacak bir insanı karşıma alıp da herhangi bir eleştirde bulunmanın da çok bir anlamı olmayacaktır. Bizi bir yere götürmeyecektir. Belki boşuna enerji harcayacağız, yıpranacağız, zaman kaybedeceğiz. O yüzden öncelikle doğru insan mı karşımızdaki, bu konuya bir tik atmamız gerekiyor.
Bir de bence doğru zaman çok önemli. Yani o kişinin gündeminde çok farklı, önemli bir konu varsa o anda, kafası onunla meşgulse, bambaşka bir konuda ona eleştiri götürdüğünüz zaman onu gündemine almak istemeyebilir o anda, onunla uğraşmak istemeyebilir. O yüzden doğru zamanı kollamak da önemli bence.
Aynen öyle, kesinlikle. Doğru zaman olması. O yüzden hani müsait misin, değil misin diye check ediyoruz öncesinde. Doğru zaman olup olmadığını tespit etmek için o kişi açısından kesinlikle. Sonrasında doğru yer meselesi de önemli bence. Şimdi
Ortalığı dağıtacaksa dışarıda buluşmak yerine evde buluşmak daha iyi olabilir.
doğru, hem o hem de yani ne bileyim, belki bir doğum günü partisi, herkes gülüyor, eğleniyor, sen onu kolundan çekiyorsun, dur ben şimdi sana bir şey söyleyeceğim.
Aynen. Hiç gereği
Moralini
yokken moralini bozmak anlamsız.
aynen, doğru yer olması bu açıdan önemli, hani insanların arasında değil, ondan sonra ne bileyim çok güldüğü, eğlendiği bir anda değil, ne bileyim gürültülü bir yerde değil mesela.
Aslında bak şimdi tam benim biraz önce bahsettiğim şeye değindik. Doğru yer sanırım benim için önemli ya da şey gündem de aynı şekilde. Yani benim kafam hiç orada yokken ya da işte atıyorum çok eğlenirken bir yerde muhabbet ederken birdenbire çok alakasız bir konuda bir eleştiri getirdiği zaman birisi benim önüme. Ben şeye sinirleniyorum orada. Benim moralimi durup dururken niye bozdun şu anda? Niye benim ruh halimi aşağı çektin? Ona kızıyorum. Eleştiriyle ilgili beni en çok rahatsız eden şey bu sanırım.
Evet, doğru, yani katılıyorum sana. Zaten biraz sonra geleceğimiz noktalarda da bunun sebeplerini konuşacağız. Yani hiç yoktan bir insan neden karşısındaki insanın enerjisini düşürmek ister? O noktalara da değineceğiz. Doğru yer meselesi böyle. Yani yeri de iyi seçmek gerekiyor. Mesela trafikte arabanın içinde bekliyorsun eşinle birlikte. Zaten ikiniz de gerginsiniz. Bir de
Birdenbire
işte evden
sen zaten
çıkarken
hep
sen
böyle
de şöyle
yapıyordun
yapmıştın, değil
tartışması.
mi?
Aynen.
Efendim?
Sen zaten hep böyle yapıyorsun diye bir tartışma başlatmak.
Hiç yeri değil. Kan çıkabilir yani o esnada. Böyle ya da işte karşı tarafın ailesinin yanında ya da arkadaşlarının yanında olmaması gereken bir durum.
Bak bu arada ailesi ve arkadaşlarının yanında deyince de aklıma şey geldi. Sosyal medyada da alenen yorumlar üzerinden birine eleştiri yapmak da aynı şey aslında. Orada binlerce kişinin önünde böyle bir eleştiriyi dile getirmiş oluyorsun. Haklısın ya da haksızsın. Bunun önemi yok ama başkasının önünde yapmak zorunda mısın bunu? Özel mesaj atabilirsin mesela.
Aynen öyle. Kesinlikle katılıyorum. Ve neden bu yapılıyor? Yani neden sosyal medyada işte binlerce insanın önünde başka birisine çok fazla negatif yargılarda bulunuyorsun, eleştirilerde bulunuyorsun?
Hemen ben sana verilecek cevabı söyleyeyim. Ben senin iyiliğini düşünüyorum.
Ya da ben sadece düşüncelerimi dile getiriyorum.
Evet. Ya da eleştiriye açık değilsen burada ne işin var? Bunu paylaşmayacaksın.
Aynen böyle deniyor. Şimdi tüm bunların sebeplerini konuşacağız.
Hadi bakalım.
Doğru yer kavramı bu şekilde, yani dediğim gibi ailesinin önünde, arkadaşlarının önünde, patronun önünde, iş arkadaşlarının önünde, hani bir insana herhangi bir eleştirde bulunmak çok can acıtıcı ve yerinde olmayan bir tutum olabilir. O yüzden yeri de iyi seçmek gerekiyor. Doğru üslupla yaklaşmak çok önemli.
Kesinlikle.
Çünkü işte amaç üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi dedikleri mesele var ya. Şimdi karşıdaki insanı sözlerinle dövmek mi istiyorsun, yoksa onun gelişimine bir katkıda bulunmak mı istiyorsun? Eğer amacın o kişinin gelişimine katkıda bulunmaksa, o kişiyi önemsiyorsan ve o kişiyi iyi tanıyorsan, adil de olman gerekiyor. Neden? Çünkü o kişinin iyi yaptığı şeyler de vardır ya da eleştirdiğin konu her neyse, o spesifik konuda iyi gittiği noktalar da vardır. O yüzden belki biraz onları da işin içine yedirerek, yapacağın konuşmanın içine yedirerek, bak sen şu şu şu noktalarda gayet iyi gidiyorsun ya da gayet doğru davranıyorsun, ama şu noktaları da biraz geliştirmen gerekiyor olabilir mi? Bak istersen buna biraz dikkat et gibi. ya da sorular sorarak belki en güzel eleştirme yöntemi. Hani sen burada bu davranışı yaparken ne düşündün? Aklından ne geçti? Amacın neydi? Biraz bana anlatır mısın? Filan diyerek onu düşünmeye yönlendirerek bir üslup kullanılabilir.
Özellikle bana verdiğin örnekler şeyi hatırlattı. İş yerinde çalışanını eleştirmen ya da bir öğretmenin öğrencisini eleştirmesi gibi. Yani çünkü çok uzun vadeli bir ilişkileri var ve eleştireceği şey senin de dediğin gibi aslında her şeyi değil. Ufak bir hatası var ya da yaptığı bir yanlış var. Onu eleştirecek. Aslında yaptığı güzel şeyler de var. Onları da orada dile getirmek ortamı yumuşatır.
Aynen öyle. Çiftler arasında da aynı şekilde dediğin gibi. Yani işte bu diş macununu hep ortadan sıkıyorsun
Genellemeler yapmak.
meselesi. Yani onun iyi yaptığı şeyler de vardır ama o an sadece o kötü şeyi ortaya attığında ve bir şekilde onu etiketlediğinde, dediğin gibi genellediğinde yıkıcı bir üslup kullanmış oluyorsun.
Ama şöyle de bir şey var Pınar, tartışmanın ortasında da şey diyemezsin. Tamam, banyoyu temiz kullanıyorsun ama diş macununu da hep ortasından sıkıyorsun gibi bir üslup, yani çok zor bence.
Zor ama olsa ne güzel
Evet,
olurdu.
güzel olur ama o zaman zaten tartışma olmaz.
İşte amaç üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Senin amacının bağcıyı dövmek olduğu ortaya çıkmış
Arada bir
oldu
bağcıyı
böylece.
şöyle bir ufacık şapşaklasak olmaz mı?
Şu her zaman doğru ve sağlıklı mı davranacağız? Biraz da
Yani.
böyle ipin ucunu kaçıralım diyorsun. Doğru, sen de haklısın. İnsanız
Yani bunu
sonuçta.
sadece tabii ki eş ilişkisi olarak düşündüm. Hani çok aşırı yakın olduğumuz insanlarla kurduğumuz ilişki olarak düşündüm. Yoksa biraz önce verdiğim öğretmen-öğrenci ilişkisi ya da iş yerindeki ilişki bence bunu kaldırmaz. Ama çok yakınımızda da arada bir böyle bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum.
Stres atma amaçlı.
Aynen.
Arada patlayabiliriz diyorsun. Peki. Böyle yani üslup gerçekten önemli. Orada işte etiketleme yapmamak, aşağılamamak, hani
Evet.
onu bir kişilik meselesi haline getirmemek. Sen tembelsin, sen
Evet,
işe
sen
yaramazsın
pataklısın.
gibi. Kesinlikle. Bunlara girmeden güzel bir üslup kullanarak ve adil olarak ilerliyoruz. Dediğim gibi yaptığı iyi şeylere de vurgu yapıyoruz o konuyla ilgili. İşte banyoyu evet genel olarak güzel kullanıyorsun. Bunun için sana teşekkür ederim. Ama diş macununu da ortadan sıkmazsan daha da güzel bir banyomuz olacak ya da daha da rahat kullanılabilir hale gelecek.
Ben
İşte
bunu deneyeceğim ya. Bakalım Yasin ne tepki verecek.
bence Yasin şok olacak.
Bence de.
Öncelikle neye uğradığını şaşıracak. Kevser sana ne oldu diyecek. Arada ona küçük sürprizler yapın. Şeyi de böylelikle yerinde biliyor.
Aynen, ben sonra bu deneyimin sonuçlarını da paylaşacağım burada.
Aynı şekilde çocuklarla da mesela işte odanı genel olarak düzenli kullanıyorsun, masanı topluyorsun, teşekkürler. Ama işte pijamalarını da katlarsan daha düzenli bir odan olacak gibi. Böyle hani şey sandviç tekniği ya da hamburger tekniği dediğimiz şey var ya, önce güzel bir şey söylemek, sonra araya eleştiriyi sıkıştırmak, sonra da yine güzel bir şey söyleyerek konuyu toparlamak. Böyle bir yöntem izlenebilir. Diğer taraftan doğru iletişim kanalı da çok önemli. Doğru iletişim kanalı derken işte farklı iletişim araçları var ya, telefon, işte e-mail atmak, mesaj göndermek, yüz yüze konuşmak, mektup yazmak gibi bir sürü iletişim aracı var. Duruma göre doğru iletişim aracını akıllıca seçersek eğer hem iletişimin kalitesini arttırırız hem de yine eleştiri verme ya da alma sürecimizde daha başarılı noktalara ilerleriz diye düşünüyorum. İşte bu mesajlaşma esnasında hepimizin bildiği gibi işte ifadeler tam anlamıyla oluşturulamıyor ya da mimikler olmadığı için, ses tonu olmadığı için karşı taraf bunu yanlış anlayabiliyor. Biz yanlış ifade edebiliyoruz.
Emojiler var ama aslında emojilere insanların yüklediği anlamlar da farklı. O yüzden
Kesinlikle.
onlar bile karşılamıyor yani.
Kesinlikle. O yüzden iletişim kanalını seçerken tam anlamıyla istediğimiz duygu geçişini yaratabilecek bir iletişim kanalı seçmek çok kıymetli olacaktır. Bazen telefonda konuşmak değil, sesli mesaj göndermeyi tercih ediyorum ben danışanlarıma. Neden? Çünkü sesli mesajda dinliyorsun, düşünme süren oluyor, cümleyi kafanda toparlıyorsun, sonra dile getiriyorsun. Mesela bu çok işe yarıyor bazı durumlarda. Çünkü o iki insan telefonda konuşsalar kavga edecekler. Kesin. Yani bir güç mücadelesi başlayacak aralarında. Bir sürtüşme, bir atışma başlayacak. Herkes kendini savunma derdinde olacak. Ama sesli mesaj olduğunda aç, dinle, bir daha dinle, bir daha dinle gerekiyorsa. Durdur mesela bir noktada. Sonra ne hissediyorsun? Bunları gözden geçir. Sonra devamını dinle. Sonra kendi cümleni kafanda toparla. Bir yaz. Sonra oku onu kendi kendine. Sonra yeniden daha yumuşak bir şekilde nasıl ifade edebilirsin bunu düşün. Ve yine ses kaydı yapıp gönder. Diyerek bazı hani ilişki terapilerinde özellikle kullandığımız bir iletişim formatı bu. Sesli mesaj göndererek konuşma. O yüzden bazen yüz yüze konuşmaktansa sesli mesaj göndermek ya da yüz yüze konuşmaktansa oturup gerçekten hazırlanıp birkaç saatini ayırıp güzel bir e-mail hazırlamak ya da
Evet,
bir
katılıyorum. E-mailinde şöyle bir avantajı oluyor bence. Tabii eskinin mektubu da aynı şekilde. Duygularını kesintisiz olarak dile getirebiliyorsun. Normalde senin de dediğin gibi karşılıklı konuştuğun zaman bir cümleyi söyledikten sonra belki aslında onu açıklayacaksın, yumuşatacaksın, bir şey yapacaksın. Ama o kurduğun cümlede tetikleyici bir şey varsa karşı taraf birden tetiklenip o söylediğin şey üzerinden tartışma çıkartabilir. Ama e-mail yazdığın zaman araya girme imkanı olmadığı için çok daha rahat ifade edebilirsin kendini toplu halde.
Kesinlikle. Hatta şey de tavsiye ediyorum. Oturun önce yazın, bir e-mail hazırlayın ya da mektup hazırlayın. Kendi kendiniz bir sindirin önce o düşünceleri, o duyguları. Sonra karşı tarafa gönderip göndermeyeceğinize karar verirsiniz. Ya da önce yazılı bir şekilde hazırlanın, sonra onu konuşmaya davet edin. Hazırlandığınız üzere ona ifade edersiniz diye de tavsiye ediyorum zaman zaman.
Güzel bir tavsiyeymiş.
Böyle doğru iletişim kanalını seçmek diyerek noktalayabiliriz aslında bu iletişimin temel kurallarını. 6 tane madde oluyor. İşte öncesinde ipucu vermek, sonra karşındaki insanın doğru olup olmadığını zaten biliyor olmak, doğru bir yer seçmek, doğru zamanlama, doğru bir üslup ve doğru iletişim kanalını kullanmak şeklinde bir başlangıç yaparsak güzel ilerleyecektir diye düşünüyorum eleştiri alıp verme süreçlerimiz.
Peki bunlar biz neden eleştiri yapıyoruz? Belki bunu başta konuşmak gerekiyordu ama.
İçine biraz yedirdik aslında konunun neden eleştiri yapıyoruz. Her şeyden önce eğer sağlıklı bir niyetimiz varsa karşımızdaki insanı önemsediğimiz için eleştiri yapıyoruz. Ya da karşımızdaki insanı geliştirmek istediğimiz için, ona kıymet verdiğimiz için, ilişkimize kıymet verdiğimiz için, onunla daha uzun süre, daha uzun yıllar birlikte olabilmek için eleştiri yapıyoruz aslında. Sağlıklı bakış açısıyla.
Şimdi böyle düşününce bence şöyle bir ayrım var. Birinin iyiliği için yaptığımız şey eleştiri değil, bence tavsiye vermek daha çok, değil mi acaba?
Şimdi eleştiri yapıp yanında tavsiye de verebiliriz ama tavsiye vermeyebiliriz.
Çünkü eleştiri olunca bence şey oluyor. Direkt hatasını söylüyorsun ama alternatif bir şey sunmuyorsun. Ama yanına alternatif bir şey sunduğun zaman ben sanırım öyle bir ayrım var benim kafamda. Birisi şey derse bana, hani şöyle yapma da böyle yap derse, ben onu iyi niyetli algılıyorum ama bana herhangi bir alternatif sunmazsa, sadece yaptığım ona göre yanlış olan bir şeyi söylerse, orada art niyet arıyorum.
Yani tavsiye de olursa güzel olur ama bazı insanlar tavsiye severken bazıları da sevmiyorlar. Kendileri düşünüp bulmayı seviyorlar. çözüm yollarını. Yani belki orada da yine sana bu konuda birkaç tavsiye verebilirim istersen diye isteyip istemediğini kontrol etmek de iyi bir girişim olabilir.
Sanırım ben tavsiyeye daha açığım. Yani farklı fikirler duymak hoşuma gidiyor.
Ben de açığım. Zaman zaman arkadaşlarım özellikle iş konusunda bana bir takım tavsiyeler verdiğinde gerçekten çok seviniyorum. Hatta
Ben de.
tavsiye vermeden sadece eleştiri yaptıklarında peki sen olsan nasıl yapardın? Senin bu konudaki tavsiyen nedir diye de soruyorum. Akıl akıldan üstündür
Evet,
neticede.
o da
Güzel
güzel,
şeyler
güzel bir
çıkıyor.
yaklaşımmış, evet.
Böyle yani eleştiri dediğimiz şey aslında sadece negatife dikkat çekmek ya da bir hüküm vermek bir konuda. Ama tavsiye de takip ediyorsa bu eleştiriyi bazı insanlar için daha güzel olabiliyor.
Kesinlikle katılıyorum.
İşin sağlıksız boyutunda peki neden eleştiri yapıyoruz ya da bize yönelik eleştiriler geliyor? Sağlıksız bir perspektifte karşı taraf üzerinde dominasyon kurma niyetimiz varsa onu çok rahat eleştirebiliyoruz.
Kesinlikle ben bunu
Aklım
yine hemen şey yapacağım, genelleyeceğim. Türk toplumunda çok fazla görüyorum. Hatta
alta.
yani amaçları eleştirmek değil de insanlar üzerinde tahakküm kurmak. Yanlışlarını
Olabilir.
böyle herkesin içinde özellikle söyleyerek.
Olabilir. Ben de bunu çift ilişkilerinde çok gözlemliyorum. Bir şekilde bilinç dışı bir düzeyde zaten hani çift ilişkilerinde insan çocukluk yaralarını onarmaya çalışıyor ya bir taraftan da. Ebeveynle kurduğumuz ilişkinin bir kopyasını deneyimliyoruz bazen çift ilişkilerinde ve ebeveynle yapamadığımız rekabeti partnerimizle yapıyor oluyoruz. İşte çok dominant bir baba vardı belki ailede. Ona karşı işte sesini çıkaramadı, onun altında ezildi. Ama bu sefer partneriyle olan ilişkide onu ezmeye çalışıyor. Ya da onun her dediğine itiraz ederek kendini ezdirmemeye çalışıyor gibi bir bilinç dışı ajandaları olabiliyor çiftlerin birbirine karşı. O yüzden hani acaba eleştiri yaparken bizim niyetimiz karşı tarafı domine etmek mi? Sen bilmezsin, ben bilirim ya da bu ilişkide benim sözüm geçer diye bir patern oluşturmak mı?
Benim gözlemlediğim örneklerde şöyle, atıyorum sen bir araba aldın ve sevinerek mutluluğunu paylaşmak için arkadaşlarına gittin. Dedin ki ya bakın yeni arabam bu, çok mutluyum. Ve karşı tarafta sana şey dedi. E niye bu markayı aldın? Bunların şurası şöyle olur. 2 gün sonra motoru bozulur. Bilmem bir sürü olumsuz şeyle senin hevesini kursağında bırakırlar ve şey yaparlar. Canını sıkarlar durduk yere. Almışsın artık, parasını vermişsin. Onun geri dönüşü yok zaten. Yani eleştiri yapsan ne, yapmasan ne? Boşu boşuna niye üzüyorsun karşındaki insanı?
İşte onun da arka planda bir ajandası oluyor. Ajandası ne? Belki de bilgiçlik taslamak. Yani ben biliyorum, sen bilmiyorsun bu işleri. Hani bundan sonra bir hareket etmeden önce gel bana sor, benim fikrimi al gibi. Hem dominasyon kurmaya çalışıyor hem de bilgiçlik taslayarak kendini önemli ve değerli hissetmeye çalışıyor. Sağlıksız
Ve
bağda.
ilginç bir şekilde bunlara şey de anlatamıyorsun. Belki dünyanın en iyi arabasını aldın ama dünyanın en iyi arabası olduğunu anlatamıyorsun bu insanlara.
Evet
Çünkü
evet.
onların bir fikri var ve o fikir değişmiyor.
Aynen. İşte orada zaten hani ben doğruyu öğreneyim ya da sağlıklı bir ilişki kuralım gibi bir dert yok yani. Oradaki temel motivasyon benim şu an kendimi önemli hissetmem lazım ve bu bir fırsat. Bu fırsatı kesinlikle kaçırmamalıyım. Onun
Kesinlikle.
ajandası o yani. Bilinç dışında bu çalışıyor.
Böyle insanlar çok yorucu olabiliyor hayatta maalesef.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani zaten oradaki kompleksin kendini ele vurmuş hali bu durum. Ve kompleksi insanlarla ilişki kurmak, ilişki yürütmek hakikaten zordur. Eğer sağlıklı bir bireysen zordur. Ama sen de kompleksli biriysen onunla sidik
O
yarıştırmaya
daha da kötü.
başlarsın. Yani bu sefer ilişki ilerler ama toksik bir biçimde ilerler.
Aynen,
Başka bir biçim nedir? Sağlıksız eleştiri yapma biçimi nedir? İntikam almak. aslında intikam alma amacıyla, intikam alma gizli ajandasıyla hareket etmek. Şimdi burada hani verdiğin örnek üzerinden gidelim. Benim arabamı eleştirdi, benim hevesimi kursağımda bıraktı. Ben de bunun acısını yazdım beynime ve ilk fırsatta onu eleştireceğim, onun canını yakacağım.
Hiçbir yere varmayacak sidik yarışı biraz önce söylediğin gibi yani.
Aynen. Sağlıksız formda işte böyle ilerliyor. İşte sen mi biliyorsun, ben mi biliyorum? Sen mi yöneteceksin bu ilişkiyi, ben mi yöneteceğim şeklinde bunun bir rutine bağlaması ve intikam alma amacıyla karşılıklı birine zehir verme rutini. Burada tabii şey de olabilir. Hani nasıl başlıyor bu rutin? Hani birisinin ilk taşı atıyor olması lazım, değil mi? İlk taşı atanın da belki içten içe hissettiği haset gibi yıkıcı duygular olabilir. Mesela işte sen araba almışsın, arabanın çok güzel, çok kıskandım, keşke benim olsaydı diyorum. Ve bu duyguyla başa çıkamadığım için şu an sana kendini kötü hissettirterek kendimi rahatlatmaya çalışıyorum.
Evet, doğru.
Ya da işte sen bunu yapıyorsun, ben yapamıyorum. Bende bir tuhaflık olmalı ya da bende bir sıkıntı olmalı. Ama hayır, ben kesinlikle bende bir sıkıntı olmasını kabul edemem. Mutlaka karşı tarafta bir sıkıntı vardır. Karşı taraftaki belki alakasız bir şeyi buluyorum. Aa, sen de araba almışsın ama işte ana kuzususun aslında diyerek mesela başka bir yerden vuruyorum onu. Böyle böyle meseleler olabilir arka planda dönen sağlıksız taraflarında neden eleştiri yapıyoruz? Belki de arka planda sağlıksız bir takım ihtiyaçlarımız var, komplekslerimiz var ve bunları gidermeye çalışıyoruz.
Peki bu eleştiri aldığımızda ya da eleştiri yaparken de aynı şekilde aslında bunun neden yaptığımızı ya da işte neden eleştiriyi alamadığımızı ve o an tetiklendiğimizi çözmemiz nasıl mümkün olur sence?
Neden eleştiri alamıyoruz kısmına gelecek olursak mı?
Tamam, oradan devam edelim. Aynı şekilde aslında. Bence eleştiri yapmak da yani durup dururken birdenbire sana işte mesela sen dedin ki yeni araba aldım, çok mutluyum. Ben bir an şey yapmak istedim işte senin arabanı eleştirmek istedim çok içgüdüsel bir şekilde üzerine çok düşünmeden ama bunun yanlış olduğunu fark eder miyim acaba sonra yoksa ben öyle bir insan mıyım zaten?
Bu içgörünle bağlantılı ya da kompleksinin ne kadar ağır olduğuyla bağlantılı. Hiç fark edemeyenler içgörüsü düşük insanlar ve kompleksin gerçekten çok zırıl zırıl kanadığı insanlar. Ama daha içgörüsü yüksek olan insanlar bazen pişmanlık da yaşayabilirler. Aa, niye öyle söyledim? Keşke söylemeseydim. Herkesin keyfi kaçtı ya da o arkadaşım üzüldü filan gibi. İçgörüsü olan insanlar da biraz nevrotikler oluyor. Nevrotikler
Şimdi
dediğimiz
bir de eleştiri alma kısmına bakalım o zaman istersen. Eleştiri aldığımızda bunu düzgün bir şekilde karşılayamıyorsak bunun sebepleri nelerdir?
zaman. Her şeyden önce ben bunu travmalara bağlarım. Arkada travmatik bir geçmiş varsa, bu illaki çok büyük travmalar olmak zorunda değil her zaman dediğim gibi. Ufak ufak olan ama tekrarlayan şeyler bizde büyük travma etkisi yaratır. Mesela aile içinde sürekli dalga geçilmesi, yetersiz hissettirilmesi, başarısız hissettirilmesi, değersiz hissettirilmesi bir insana. Daha sonra bir eleştiri yönelttiğinde o insana sürekli tekrarlanan bu travmaları tetikleyeceği için çok büyük savunmalar gösterebilir, çok büyük tepkiler verebilir. O yüzden travmatik bir geçmiş ararım ben eleştiri kaldıramayan insanlarda. Yani ona bir eleştiri yönelttiğinde sanki şey gibi hisseder o. Sevilmiyorum ve öleceğim. Çünkü çocukken böyledir yani. Sevilmiyorsan ölebilirsin. Ebeveynlerinin bakımına muhtaçsın bir bebek açısından. Ve ebeveynlerin seni eleştiriyorsa demek ki sevmiyorlar. Belli noktalarda beğenmiyorlar. Bu tamamen varoluşsal bir korkuyu tetikler. Eyvah, hayatta kalamayacağım, öleceğim gibi. Ve bu korku yine bir hani travma halinde bize yapıştığından dolayı Yetişkinlikte eleştiriler karşısında eyvah beni sevmiyor, eyvah beni terk edecek gibi böyle bir panik havası oluşturur ve eleştiriler karşısında eziliriz. Böyle bir sebep olabilir.
Başka?
Başka neler olabilir? Bunu kişiliğe yönelik bir saldırı olarak algılamak başka bir sebep olabilir. Dediğim gibi hani karşı taraf aslında bizi önemsiyordur, değer verdiği için eleştiriyordur. Ama ben bunu bana yönelik bir saldırı olarak algılarım. Hani hiç etiketleme yapmamıştır, genelleme yapmamıştır. Ama ben o kadar kırılganımdır ki böyle algılarım.
Bu
Kendi
aslında şey de
kırılganlığımdan
olabilir.
dolayı.
Direkt seni eleştirmeyen birinin söylediği bambaşka bir şeyden kendine pay çıkarıp yine bunu saldırı olarak algılamış da olabilirsin.
Kesinlikle. Aynen öyle. Hani bazı insanlar çok alıngandır. Her şeyden bir şey bulabilirler. Hani kırılmak için ya da kişiselleştirmek için bir nokta bulabilirler. Bu bir sebep olabilir. Karşı tarafın kırılganlığı ve her şeyi saldırı olarak algılaması. Başka bir sebep, eleştiriyi yönelten insana güvenmiyor olmak olabilir. Hakikaten hani bazı insanların fikirlerini önemsemezsin ya da onun o konuda doğru bildiğine dair şüphelerin vardır. Onun kendi hayatına bakarsın mesela. Hani dersin ki sen mi beni eleştiriyorsun?
Yani sen önce dön bir kendi hayatını düzelt
Aynen.
diyebilirsin, evet.
Aynen. O yüzden karşıdaki insana güvenmiyorsak doğal olarak o eleştiriyi de alamıyoruz.
Bu arada her eleştiri doğru olacak diye de bir şey yok yani.
Yani kesinlikle eğer karşı tarafa güvenmiyorsak onun o konuda doğru bilgiye, doğru görüşe sahip olmadığına inanıyorsak dediğin gibi almak zorunda da değiliz o eleştiriyi. Hiç hani üstümüze dokundurmadan bırakıp böyle havada asılı kalmasını sağlayabiliriz, buna izin verebiliriz.
Evet.
Başka neden eleştiri almıyoruz ya da alamıyoruz? Doğru yer ve doğru zaman olmayabiliyor bizim açımızdan. Yani dediğin gibi hayatında zor bir dönemdesindir. Bambaşka bir noktadan dolayı eleştiriliyorsundur. Orada reaksiyon gösterebilirsin ya da hiç algılamayabilirsin bile söylenilen şeyi. Ve çoğu zaman da sormamış oluyoruz. O yüzden eleştiri almak istemiyoruz ve alamıyoruz doğal olarak.
Yani Türk toplumunda yine genelleyeceğim Türk toplumunu. Sorulmayan fikirler çok fazla insanlara empoze ediliyor maalesef.
Aynen öyle. Yani ben belki de 10 kere denemek istiyorum. 10 farklı şey
Evet.
denemek istiyorum. Yani bırak beni bir sal yani.
Hata yaparak
Farklıyım.
öğrenmek istiyorum.
Kesinlikle. Sorulmadığında söylemiyor olmak ilişkileri korumak açısından çok kıymetli diye düşünüyorum. Bütün bunların yanında şunu da söyleyebilirim. Sağlıklı ilişkilerde karşılıklı eleştiri yapabiliyor olmak, güç dengesini koruyabiliyor olmak çok önemli. Çünkü hani ben seni önemsiyorsam sen de beni önemsiyorsundur ve bana bir şeyler söyleyebilirsin. Aynı şekilde ben bir ebeveyn olarak çocuğuma bir eleştiride bulunuyorsam o da kendi perspektifinden bana yönelik, belki benim anneliğime yönelik, benimle olan ilişkisinde rahat etmediği konulara yönelik bir takım eleştirilerde bulunabilir. Bunları da tutabilmek gerekiyor, dinleyebilmek gerekiyor. Onun bakış açısından bakabilmek gerekiyor. Hani illaki hiyerarşik olarak ben üst konumdayım diye mesela işte ebeveyn çocuk ilişkilerinde öğretmen, öğrenci ilişkileri, patron çalışan ilişkileri hani hiyerarşik olarak ben üstteyim diye kesinlikle alttakilerin eleştirilerine kendini kapatıyor olmak ilişkinin kalitesi açısından çok zorlaştırıcı ve ilişkiyi zedeleyen bir durum
Ya da
oluşturuyor.
benzer şekilde senin yaptığın eleştirileri aynen kabul edip kendilerini hemen düzeltmeye başlayacaklar algısı da yanlış bence.
Tabii böyle bir beklenti içinde de olmamak gerekiyor.
Yani birincisi senin yaptığın eleştiri yersiz olabilir, yanlış olabilir. Doğru olsa bile o insanın aksiyon alabileceği bir zaman olmayabilir. Ya da almak istemeyebilir.
Aynen öyle. Evet, eleştiri konusu da genel olarak böyleydi. Yine güzel bir sohbet oldu Kevser. Teşekkür ederim bu fırsatı verdiğin için.
Ben teşekkür ederim gerçekten. İnanılmaz detaylı şekilde ele aldık eleştiriyi. Çok hoş oldu.
Evet, bence de. Yine bu tür içeriklerle devam edeceğiz yayınlarımıza. Bizi Instagram hesabımızdan ve TikTok hesabımızdan takip edebilirsiniz. Eski bölümleri YouTube'dan takip edebilirsiniz. Psikolojikmiş adı altında bir oynatma listesi var benim kanalımda, İspanya'daki psikolog kanalında. Özellikle Apple Podcast ve Spotify kullanmayan yakınlarınıza bu seriyi tavsiye etmek isterseniz YouTube'dan dinleyebileceklerini söyleyebilirsiniz. Ve dediğim gibi sosyal medyadan da bizi takip etmeyi unutmayın.
Yeni bölümlerde görüşmek üzere.
Görüşmek üzere, hoşça kalın.